Ayrım 7.
Kartalın aşağıya süzülüşünü izlerken sol yanda aşağılarda yayılan koyunların arasında koşuşturan küçük oğlanı gördü. Çocuk koştukça kendi boyundan büyük köpek de koşuyordu. Köpek çocuğun yanına gelince ön ayaklarını yukarıya kaldırıp çocuğa sarılacakmış gibi yapıyor ve onu incitmekten korkarcasına ayaklarını kaldırıp indirdikten sonra yandan öne atılıyor, bir süre koşuyor duruyordu. Çocuğun arkasından geldiğini görünce yokuş yukarı dönüyor, dolanıp yine çocuğun ardına düşünüyor. Çocuk kıkırdadıkça köpek de kesik kesik havlıyordu. Makbule bu tek düze havlamalar ve çığlıklarla süren mutlu oyuna daldı bir süre. Cevizli Dere'de kuzuları koşuşturuşunu, abisi Asım'ın kaval çalmayı bırakarak Makbule inersen fena yaparım ha, kuzuları zayıflatıyorsun koşturup durma diye azarlayışını, akşama doğru çoban yıldızını görür görmez akşam oldu acıktım haydi gidelim artık diye sızlanışını, Gördes Ovası'na doğru köpekle birlikte koşturarak inişlerini anımsadı. Ah Gördes diye söylendi, demircide günlerce anlatılan yangın ve kadınların acı çığlıkları düştü aklına. Alt çenesi titredi, sol elini kayaya dayayıp başını yana çevirdi. Gözleri buğulanmıştı. Aşağıdaki dereden katırının arkasından ıslık çalarak ovaya doğru giden adamı görünce Asım abisi gözünün önüne geldi yine. Atını koşturmaya hazırlanan abisinin arkasına dönerek ''Kız Makbule, sıkıca sarıl belime yoksa kuş gibi uçarsın dereye'' dedikten sonra atı olabildiğince hızlı sürüşünü, dereyi atlarlarken korkudan gözlerini yumuşunu anımsadı. ''Abim kim bilir hangi cephede?'' diye mırıldandı. İçi özlemle yandı. Kartal süzülerek geçerken dikkati dağıldı. ''Efe beni böyle görmesin.'' dedi. Gözlerini kuşağından çıkardığı mendille kurularken. ''Daha güzel şeyler düşünsem iyi olacak.'' diye söylendi. İbrahim Ethem Bey ile parti pehlivanın demircide anasına gelip avluda görüşmelerini anımsadı. Onlar anasıyla meşenin altındaki oturaklara ilişip konuşurken Makbule kapının eşiğinde yün çorap örüyordu. Görüşme bitip konuklar avlu kapısına yöneldiklerinde o da uğurlamak için onlara doğru yürürken kaymakam beyin birden dönüp gülümseyerek kendisine baktığını görünce utancından olduğu yerde çakılıp kalmıştı. Kaymakamın gözlerindeki ışıltılar ılık esintiler oluşturuyordu. Onun sıcak sesi yüreğindeki yetimlik acısını eritiyordu. ''Haydi bakalım kuytularda gizlenip dolanmak bitti, askerlik de bitti, bundan böyle nişanlı Makbule oldun.'' Bu sözlerle kıpkırmızı kesilmiş, elindeki şişlerle örgüyü yere düşürmüş, bedeni cehennem ateşine atılmış gibi yanmaya başlamıştı. Parti pehlivan kapıda bekleyen anasına dönmüş, göz ucuyla Makbule'ye bakarak gülümsemişti. Sesi yarı alaycıydı. ''Zeliha Hanım, fena olmadı be yahu, işte kurtuldum bu deli kızdan.'' Sonraki günlerde demircinin altındaki dört yol ağzında Halil Efe ile buluşuyorlar, Sevinçler Köyü'nün yukarısındaki koruluğa doğru at koşturuyorlar, gölet kıyısında atlarını kendi haline bırakarak uzun uzun konuşuyorlardı. Halil Efe ona Usturumca'yı, Balkanlarda parti pehlivan ile komitacı Yakup Kaptan'ın çetesine katılışını, Anadolu'ya kaçışlarını, işgal başladıktan sonra payitahtın ve İngilizlerin kışkırttığı Anzavur'la nasıl çarpıştıklarını anlatıyordu. Aydın Kuvayi Milliyesi'nden yardıma gelen danişmentli İsmail Efe'nin yörük zeybeklerinin, Bandırma'da Yunan gambotuna sığınıp kaçmaya çalışan Anzavur Ahmet'in sağ kolu Şah İsmail ve adamlarını yakalamak için atlarını denize sürmelerini, gambot hareket edince de suya atlayıp balıkçı kayıklarına binerek gemiye ateş açmalarını, o sırada öteki süvarilerin de gemiyi kıyıdan izleyip ateş edişlerini, ara sıra ayağa kalkıp bir çocuk gibi taklitler yaparak heyecanla anlatıyordu. Onun kanlı çarpışmalara eğlenceli öyküler katarak anlatışına dalıp gidiyordu. Anlatılanlar çoğu kez çocukluğunda uzun kış gecelerinde ocağın başında ninesinden dinlediği masalları anımsatıyordu. Bu kaçamak buluşmaların sonu her zaman neşeli bitmiyordu. Halil Efe sözü döndürüp dolaştırıp onun anasıyla birlikte Ankara'ya yengesinin yanına gitmesine, böylece daha güvende olacaklarına getirince hırçınlaşıyor, hışımla atına atlayıp uzaklaşırken bağırıyordu. ''Efe sen nerede Makbule de orada, unutma bunu unutma.'' Tatlı anılarıyla gülümserken Ulgar köyünden köselere doğru ilerleyen atları gördü. Aceleyle toparlanıp aşağı inerek atını ıslıkla çağırdı. Kalpağını başına geçirdi ve atı topukladı. Yokuş aşağı inerken dizgine asıldı, kalpağını kuşağına soktu, koynundan allı yazmasını çıkarıp başına bağladı. Kalabalığın içinde Efe'yi göremiyordu, akıncılara yaklaştıkça içindeki sıkıntı büyüyordu. Onlara köselerin altında yetişti. Atını yandaki tarladan öne doğru sürdü. Efe'yi atının üstünde öne eğilmiş iki büklüm görünce derin bir soluk aldı. Halil Efe onu görünce doğrulmaya çabaladı. Atını yavaşlattı. Akıncıların 50 adam kadar arkalarında kalınca yan yana ilerlemeye başladılar. Efe'nin sol kolu ceketinin altından bir bezle askıya alınmıştı. Önemsizmiş gibi. Seydan dağının altında Söğütlü deresine Yunan'la vuruştuk. Sol yanımı yarıp geçti. Makbule'nin sesi acıydı. Söyle değilim Efe, sen nerede? Makbule orada. Anladık Makbule. Düğün yapalım. Sırası mı şimdi? At yoldaki çukura basmaktan sakınarak uzun bir adım atınca Halil Efe sol omzuna saplanan sancıyla hafiften inledi. Acısını belli etmemeye çabalayarak söylendi. İyi de ev işini ne yapacağız? Makbule sevincini saklamak için umursamaz bir sesle karşılık verdi. Molla Mehmet amcam bu işi konuştu. Neyi konuştu? Kaymakam Bey benim evde bir süre daha kalabilirler demiş. 7 Temmuz 1921 günü Demirci'de kaymakamın evinin avlusunda az bir konuk eşliğinde düğün yapıldı. Halil Efe Makbule'nin iki sıra turayla süslenmiş olan fesinden aşağıya dökülen al yazmayı kaldırırken ''Üzülme, hele şu düşmanı savalım, o zaman tam çalgılı bir düğün yaparız. İstersen Ankara'da yaparız, istersen Akdeniz kıyısına'' dediğinde Makbule'nin gözlerinden inen yaşları parmaklarını tersiyle sildi. Onu sağ koluyla sarıp kendisine çekti. Makbule başını Efe'nin boynuna asılmış sol kolunun üstündeki kovuğa yasladı. Heyecandan titriyordu. Avludan ayrılan konukların seslerini duyunca kıpırdamadan öylece kaldılar. Kalın tok bir ses, ''Oldu mu ya kaymakam bey, rakısız düğün olur mu?'' Halil Efe fısıldadı. Bu dayımın sesi. Daha ince bir ses. Rakı yok, zeybek yok, oynamak yok. Makbule gülümsedi. Bu da bizim Hacı Veli. İbrahim Ethem Bey'in ciddi sesi duyuldu. Akıncı kanunu. İş bitene dek içki yok. Ayrılanların sesleri cırcır böceklerinin uzaklardan gelen sesleri arasında eriyip gitti. İbrahim Ethem Bey ertesi günün şafağında çarşıya bakan pencerenin yanına yerleştirilmiş demir somyada son birkaç dakika daha uyuyabilmek için battaniyeyi başına çektiğinde kapı tıkırdatıldı. Yastığın altındaki tabancasını alıp doğrulurken seslendi. Kimdir o? Fırkadan ulak var kaymakam bey, kusura bakmayın, önemliymiş. Anlaşıldı. Yerinden kalkarken somya demirlerinin gıcırtısına kapının dibinde uyuyan kedinin miyavlaması karıştı. Mülazım Niyazi içeri girdi, elindeki çaydanlığı masaya bırakırken ''Yeni demlettim, uyanmanıza yardım eder.'' dedi. Ön cebinden çıkardığı zarfı uzattı. İbrahim Ethem Bey, ''Sağ ol Niyazi Bey.'' diyerek kırmızı mumla mühürlenmiş zarfı açtı, hızla okumaya başladı. Demirci ve Gördes Akıncı Kumandanlığı'na, düşman Eskişehir-Kütahya-Afyon hatlarından saldırıya geçti. Başını kaldırıp Niyazi'ye baktı bir an, şaşkınlığı onunla paylaşmak ister gibiydi. Konuşmaktan cayıp mektubu okumayı sürdürdü. Akıncılara talimattır. Düşman gerilerine en büyük zarar verilecek. İstihbarat yoğunlaştırılacak. Destek için ordudan istihbaratçı zabitler yola çıkarıldı. Ordu nereye çekilirse çekilsin, isterse Sivas'a çekilsin, bölgedeki tüm jandarmalar Demirci Kaymakamının emrinde akıncılarla birlikte kesintisiz düşmanı taciz edecek. Gerekirse dağlarda eşkıya olacak ve katiyen orduya katılmayacak. Orduya gelmeye kalkanlar idam olunacaktır. Kapıda Buğdanlı Halil ile parti pehlivan göründüler. Mülazım Niyazi açıklama gereği duydu. Ağaları ben uyandırdıydım kaymakam bey. İbrahim Ethem Bey yeni gelenlere bir baş işaretiyle sandalyeleri gösterdi. Koyu sessizlik açık pencerelerden demirciye yayılıyordu. Şafak söküyordu ama dört bir yandan horozların yarışan ötüşleri duyulmuyordu. İbrahim Ethem Bey odadakilere dönüp bir şeyler söyleyecekti ki kapı tıkırdatıldı. Kapıdan içeri telaşla dalan telgrafçı elindeki telgrafı uzatırken heyecandan sesi boğuluyordu. Kaymakam bey, düşman Gediz'den Orhaneli Tavşanlı yolundan Kütahya'ya yürüyor dedi. Parti pehlivan yerinden kalkarken şaşkın bir sesle söylendi. Bu demektir ki bizim buraların milli orduyla ilişkisi tümden kesildi. İbrahim Ethem Bey endişeyle düşman yolları kesti dedi, bir süre durdu ve ekledi. Derhal bir bildiri hazırlayalım. Kasabalılar sakin olsunlar. Rumların kışkırtmaları olabilir. Çevredeki jandarmalar da burada toplansın. Toplantı biter bitmez katılanlar telaşla çıkıp gittiler. 9. 11 Temmuz 1921'in gündüzü ve gecesi koşuşturmayla geçti. Halka dağıtılan bildirinin bir yararı olmamıştı. İnsanlar köşe başlarında öbekler oluşturup fısıldaşıyorlar ve kısa bir süre sonra dağılıyorlardı. Asker kaçaklarının ve düşmanın çıkardığı Ankara düşmek üzere gibi söylentiler köyden köye ulaşıyor, kırlardan kasabalara iniyordu. Bu tür kötü haberlere kasabalı Rumların laf atmaları eşlik ediyordu. ''Ne duruyorsunuz? Silahlanmanın bir yararı mı olacak?'' Yunan ordusu Ankara önlerindeymiş. Duymadınız mı? İlya ve Yorgi çorbacılar haber salmışlar. Birkaç güne kalmaz. Helen askerleri buralara gelirmiş. Kaymakamın çetesine yardım ettiğinizi duyarlarsa mümkünatı yok. Yakanızı kurtaramazsınız. Yılgınlığın akıncılar üstünde bir etkisi yoktu ama bazı jandarmalar birer ikişer sıvışmaya başlamışlardı. Sıvışanların bazıları uzun yıllar padişahın kulu kölesi gibi çalıştıklarından işgalcilerin kışkırtmalarına kapılıyor, görevlerini sıradan bir iş olarak kabulleniyor ve bir an önce evlerine dönmek için fırsat kolluyorlardı. İbrahim Ethem Bey tahta merdiveni trabzanına tutunarak yukarı çıkarken arkasına dönüp kısa emirler verdi. Hacı Veli, sen Çorum'dan Sındırgı'ya doğru, Hallefe, sen de Kihre köyü üstünden Seydan Dağı'na doğru. Birkaç kez öksürdü, hay Allah üşütmüşüz diye söylenip yarım bıraktığı yerden sürdürdü. Pehlivan Ağa, sen de Salihli'ye doğru keşfe çıkarsın. Niyazi Bey, kasabada ve bölgede sıkı yönetim ilan ediyoruz. Köylere, nahiyelere giren her yabancı tutuklanıp demirciye getirilecek. Tedirginlik içinde durgun geçen iki günün ardından her şey birden değişti. Daha gün doğmamıştı. Okçularla Hacı Veli'nin akıncısı atını çatlatırcasına sürüyordu. Bir gün önce Şapçı köyünden tırmanmaya başlamıştı Simav Dağı'na ve daha sonra ara vermeden at koşturmuştu. İne çıka akşama doğru Bardakçı'ya varmıştı ve orada at değiştirip Türkmen Dağı'nın altından Çanakçı'ya geldiğinde atın üstünde zor duruyordu artık. Sabah ezanıyla girmişti demirciye, meydana ulaştığında at çatladı çatlayacaktı. Nal sesleriyle gözünü açan İbrahim Ethem Bey yastığın altındaki tabancasını kapıp fırladı. Merdiven basamaklarını birer ikişer atlayarak indi. Dış kapıya vardığında Hasan Çavuş'la göğüs göğüse geldiler. Bakışlarıyla anlaşıp kapının iki yanında durdular. Hasan Çavuş kapıyı birden açıp yana çekildiği anda içeri dalan Akıncı neredeyse tökezleyip düşüyordu. İbrahim Ethem Bey adamı kolundan yakalayıp bağırdı. Deli misin be adam, nedir bu telaşın? Akıncı başını güçlükle kaldırdı. Soluk soluğaydı. Konuşmak istiyor ama dili bir türlü dönmüyordu. İbrahim Ethem Bey Hasan Çavuş'a hemen bir tas su getir diyerek yorgun savaşçının koluna girdi. Onu merdiven altındaki muhabere odasına sürükledi. Akıncı Hasan Çavuş'un uzattığı su tasını güçlükle götürdü dudaklarına. Bir yudum alır almaz boğulurcasına öksürmeye başladı. Kaymakam onun sırtını hafifçe vurdu ve Hasan Çavuş'a döndü. Tez kahveye koş, bir demlik çay alıp gel. Akıncı sayıklar gibi anlatıyordu. 600 Yunanlı, iki de dağ topları var, iki koldan, iki, geliyorlar, Çorum'a ve Çıkrıkçı'ya yaklaştılar ve sözünü tamamlayamadı, iskemleye yığılıp kaldı. İbrahim Ethem Bey, Akıncı'nın sararmış yüzüne, çökmüş avurtlarına baka kaldı bir süre. Elinde çaydanlıkla kapıda görünen Hasan Çavuş'a fısıldadı. Belli ki onca yolu aç açına gelmiş, üstüne bir şey ört. Dokunma, bir süre uyusun, sonra da pehlivanın evinden bir tas tarhana çorbası getir, uyanınca içsin. Hasan Çavuş, olur kaymakam bey diyerek dolabın üstünden aldığı yamalı battaniyeyi Akıncı'nın üstüne örtüp dışarı çıktı. İbrahim Ethem Bey arkasından seslendi. Pehlivana söyle müfreze kumandanlarına da haber versin. Akıncılar yarım saate kalmadan meydanda hazır olsunlar. Akşama doğru Çıkrıkçı köyünün hemen öte yanındaki Engeli köyünde toplandılar. Parti pehlivanla Sarı Mehmet Çorum'un açığındaki boğaz çıkışına giderken geri kalanlarla Sındırgı'dan yeni gelenler Söğütlü Çeşmesi'ne doğru yayıldılar. Düşmanın iki taburu çeşmeyi geçmişti, bir bölümü de 500 metre ilerleyip Şerifli köyünün yamacına yöneldi. Geri kalanlar Çıkrıkçı yol sapağına kadar gelip durdular. Güneş dağın arkasına inmiş, vadiyi bir loşluk kaplamıştı. İbrahim Ethem Bey yanındaki saçlı Mustafa Efe'ye fısıldadı. Neden durur bunlar? Saçlı Mustafa Efe omuzlarına inen uzun saçlarını bir baş hareketiyle arkaya atarak yanıtladı. Bakın geri dönüyorlar. Düşman taburu geri dönüp çeşmeye yöneldiğinde yolun karşısındaki tepeden birkaç el ateş edildi. Daha değil, daha değil diye söylenen İbrahim Ethem Bey uzandığı yerden doğrulup bağırdı. Ateş, durmayın, ateş açın, kaçırmayın. Yunan askerleri pusuya tam olarak girmeden başlayan çatışma 3 saat sürdü. 3 ölü bırakan düşman karanlıktan da yararlanarak Sındırgı'ya doğru çekildi. Akıncılar kanter içindeydiler. Çatışmada ölen Serezli Ali'yi atına yüklediler ve yayla bayırın yukarısındaki ormanda kuytu bir yere gömdüler. Belli olmasın diye kabrin üstünü düzleyip kuru dallarla örttüler. İbrahim Ethem Bey sabit kalemiyle bıçağıyla düzleştirdiği bir ağaç parçasına 4 satırlık bir şiir yazdı. Gün olur birisi bulur dedi ve bir taşın altına koydu. Demirci'ye dönen akıncılarla zabitler hazırlıkları bitirmeye çalışırlarken hükümet binasına uğramadan edemiyorlardı. Demirci halkı da onlarla birlikte Kütahya taraflarından haber bekliyor, aynı sorular yinelenip duruyordu. Milli ordu Yunan harekatı karşısında ne yapıyor? Düşman savunma hatlarımızı yarıp Ankara yolunu açabilir mi? Camilerde her namaz sonrası başlayan konuşmalar uzadıkça artan karamsarlık önce kahvehanelere, oralardan da evlere taşınıyordu. Demirci ustaları ve Hacı Hasan Camisi'nin hocası halktaki bezginliğin giderek yılgınlığa dönüşmesini önlemek için akşamları değişik evlerde toplantılar düzenliyorlar. Çoğu zaman akıncıları akşam yemeğine çağırıp onlardan düşmana yaptıkları baskınları ayrıntılarına varıncaya dek anlatmalarını istiyorlardı. Özellikle müfreze kumandanları az sayıda akıncıyla düşman taburlarını yıldırdıklarını anlatırken, çatışmaların en kanlı anlarında birbirlerine nasıl takıldıklarını ekliyorlar, işin içine masallardan esinlenilmiş renkli ayrıntılar katıyorlar. Karamsarlığın yerine acıyla karışık bir tür eğlence alıyor. Kapı aralıklarından onları dinleyen kadınlar anlatılanları ağızdan ağıza dolaştırıyorlar ve yeni destanlara maya çalıyorlar. Her toplantının ardından dayanma gücü bir parça daha yükseliyor. 2 gün geçmeden karamsarlık yeniden gezinmeye başlıyor, sorular sorulara ekleniyordu. Kütahya'da ne oluyor? Düşman uşakta mı? Ankara'dakiler ne yapıyor? Akıncı kumandanları devriyeden döndüklerinde hep aynı görüşü ileri sürüyorlardı. Bir an evvel harbe tutuşalım. Yoksa akıncılar paslanacak, ahali de kaçıp gidecek. Bir hafta süren sabırsızlık telgraf odasında son bulmak üzereydi. 1921 Temmuz'unun o boğucu sıcağında makineden gelecek tıkırtıyı bekliyorlardı. Gediz'deki fırka karargahıyla telgraf haberleşmesi öğleden sonra kesilmişti. İbrahim Ethem Bey telgraf makinesinin başındaki jandarmaya bir daha dene, olmazsa Gördes'e bağlan dedi. Aradan bir saat geçti, makinede tık yoktu. Gördes'ten beklenen haber geciktikçe sövüp sayıyordu. O güne dek onun ağzından kötü bir söz duymamış olan zabitlerle erler, şaşkınlıkla endişe arasında gidip gelen duygulara kapılıyor, kararmış küçük masadaki makineye bakıp duruyorlardı. İbrahim Ethem Bey kızgınlıkla masanın bacağına bir tekme savuracakken makine tıkırdadı. Neredeyse yere yuvarlanacaktı. Sağ eliyle masanın köşesini güçlükle tutup sesi dinlemeye başladı. Kağıda yazılmasını beklemeden telgrafı çözümlüyor, ondan sonra makinenin yeniden çalışmasını bekliyordu. Odadakiler sözleşmişçesine soluklarını tutuyorlardı. Havada dolanan kara sineklerin vızıltıları kulaklarına uğultu gibi geliyor, onları kovalamak için ellerini hafiften sallamakla yetiniyorlardı. Makine kesintilerle tıkırdadı. Kayacık'tan doğru geliyorlar. Kula yolundan. Simav'dan, her yandan. Her yandan ovaya girdiler. Gört. Makine birden sustu. Yağmurun camlara vuran sesinden başka ses duyulmaz oldu. Kimse birbirine bakamıyor. Yanlış mı duyduk diye sorar gibi kaymakamın yüzünden anlam çıkarmaya çalışıyorlardı. Kaymakamın gür sesi ağır havayı dağıttı. Yaz oğlum. Telgraf onbaşısı tık tık vurmaya başladı. Hacı Ethem Bey, Gördes'ten ayrılmayın, halkı teskin edin. Telgraf makinesinin tıkırtıları sanki ulaşamamıştı tellerin öteki ucuna. Karşı taraf araya girdi. Yaklaştılar, makineyi sökeceğim. İbrahim Ethem Bey bir kez daha bağırdı. Dur be yahu, kaç kişiler? Yürekleri daraltan derin bir sessizlik daha. 10 dakika kadar beklediler, karşı taraf yine suskun. İbrahim Ethem Bey kapıya döndü, üzüntülü bir sesle durumu açıkladı. Arkadaşlar, hat kesildi. Bir an durdu ve başını öne eğerek ekledi. Yunanlar Gördes'e girdi. Bu açıklama Temmuz sıcağında dağların yükseklerinden koparak ılık çaylara yuvarlanan bir buz parçasıydı sanki. Sözünün arkasını daha da durgun ve renksiz bir sesle getirdi. Demiştim ya, bir hafta önce Sındırgı'dan çıkışları bizim gücümüzü anlamak içinmiş. Asıl şimdi saldırıya geçiyorlar. Dün de Akhisar'dan ve Sındırgı'dan yola çıkmışlar. Bir süre sustu, kapının önünde bekleyenlere şöyle bir baktıktan sonra Halife'ye döndü. Kemal Bey ile Yüzbaşı İsmet Gördes yakınlarındaydılar. Şimdi daha kuzeye, Güneşli Köyü'ne çekilmiş olabilirler. 2 adam çıkarın, onları bulurlarsa en geç yarından sonra burada olmalarını söylesinler. Halife emri anladığını belirtecek bir söz söylemeden başı önde çıkıp gitti. İbrahim Ethem Bey, askerlik şubesi başkanı Yüzbaşı Mustafa'ya baktı. Kumandan, siz kasabalılarla görüşün, karışıklığa meydan vermeyelim. Düşman 2 güne kalmaz buraya dayanır. Telaşa kapılıp göç etmesinler, bizim yolumuz dağlara çıkıyor. Kasabanın yaşları duruma hakim olsunlar. Günün geri kalanı hazırlıklarla geçti. Kemal Bey ile İsmet Bey kaymakam evine akşam üzeri gelmişlerdi. Makbule içeriye bir çaydanlık ıhlamur bırakıp çıktıktan sonra görüşme başladı. Kemal Bey'in sesinde bir bezginlik vardı. Ordumuz Sakarya'nın gerisine çekilip saldırıyı durdurmak için direniyormuş. İbrahim Ethem Bey sıkıntılıydı. Neden Polatlı ve Hayvana tarafında toplanıp Ankara'yı korumaya almıyorlar da Bilecik'ten Sivrihisar'a kadar cephe tutuyorlar? Yüzbaşı İsmet yanıtladı. Mustafa Kemal Paşa kumandayı ele almış. Her karış toprak vuruşmadan bırakılmayacak. Ordu toprakları bırakıp gerilerde cephe tutmayacak diye emir vermiş. Parti pehlivan araya girdi. Biz de dağlara çıkalım. Her yol kavşağını, dağların her karışını düşman fırkasına zehir edelim. İbrahim Ethem Bey yağ kandilinin soluk ışığında yanıp sönen gözlere bakarak duraklaya duraklaya anlatıyordu. Düşmanı bir savunma hattında durduracak kuvvetimiz yok. Topluca saldıramayız. Dağların arasında dolaştırıp yoralım. Punduna getirdiğimizde pusuya düşürüp vuralım. Kasaba yakınlarında savaşmayacağız. Düşman zalimdir. Kasabaları yakar, halkı katleder. Halkı ezdirirsek arkamızda güç kalmaz. Ne yiyecek bulabiliriz ne de kayıplarımızın yerini alacak kuvvet. Hal böyle olunca da dağlarda tutunamayız. Yüzbaşı İsmet Bey mırıldandı. Haklısınız Kaymakam Bey, çok ince düşünmeliyiz. İşin her yönünü hesap edip ona göre hareket etmeliyiz. Makbule kapı aralığından hayata süzülen bu sözleri duyunca oturduğu sedirden kalktı. Kapıya yanaştı. İçeriye girip konuşma isteğiyle yanıyordu. Kapıya bir adım kala kaymakamın sözlerinin gerisini duyunca olduğu yerde çakılıp kaldı. Müfreze kumandanlarının ailelerini de alalım. Bildiğimiz gibi düşmanın ilk işi maneviyeti bozmak ve direnişe geçecek olanları yıldırmak için kadınlara türlü kötülük yapıp ortalığı haber yaymak oluyor. Makbule soluklandı. Çektiği derin oh sesi neredeyse içeriye ulaşacaktı. İçeriden Hacı Veli'nin sesi geldi. Kadınların bizimle geldiği de bilinmesin. Halil Efe, doğru diyor, onlara da erkek urbaları verelim. Ayrıca tan yeri ağırmadan yola çıkıp bir yerde bizi beklesinler. Makbule içinden, bak sen bizim akıllıya diyerek gülümsedi. İbrahim Ethem Bey toplantıyı bitiriyordu. Haydi bakalım, Simav'ın berisindeki koca kır yaylasında birleşelim. Bir beyanname yazalım, durumu hem kasabalılara hem de civar köylere bildirelim. Toplantıdan sonraki 5 gün son hazırlıklarla geçti ve 1921 Ağustos'un 5. günü ilk kötü haber geldi. Yunan 10 kilometre uzaklıktaki Mahmutlar ve Yarbasan köylerine yaklaşıyor. Demirciyi çembere alacaklar. 6 Ağustos 1921 Cumartesi yola çıkan kadınlar ve çocuklar arkalarına baka baka alacakaranlığa daldılar. Akıncılar da sabah ezanı okunmadan hükümet binasının önündeki meydanda toplandılar. İbrahim Ethem Bey atının üstünde biraz doğrulup akıncılara baktı. Kararlı ve tok bir sesle emretti. Ayrılıyoruz. Demirciler Caddesi'ne aşağıya doğru inen atların yenilenmiş dallarının taşlarda çıkardığı düzensiz takırtılar, sabahın serinliğinde duyulmaz olunca onları yolcu etmek için meydana toplanmış olan yaşlılar, hükümet binasının arkasına, pazar yerine dolandılar ve derin yarın kıyısına dizildiler. Simav yolu karşı yamaçta kıvrılıp incelerek yükseliyordu. Demirciler günün ilk ışıklarında birbirlerine daha çok yanaşmış gibi omuz omuza görünen akıncıları tepenin arkasına dolanıncaya dek izlediler. Yakınlarını gurbete uğurlamış çocukların terk edilmiş duygularına benzer duygular içinde omuzları biraz daha öne eğilmiş, belleri bükülmüştü. Son akıncının karaltısı da gözden yitince sözleşmişler gibi hep birlikte sessizce meydana döndüler.